Ayrım 10.
Baldırlar belli belirsizdi ve şişkinlik hemen ayaklardan başlıyordu. Bu tür bir görüntü karşısında, o devrin heykeltıraşlarının insan anatomisi üzerinde bilgi sahibi olmayacak kadar ilkel olduklarını söyleyerek işin içinden çıkabilirdik. Ne var ki, omuzlar ve kolların şekil mükemmelliği bu tezi geçersiz kılıyordu. Ve bu heykellerin çoğunda da dört parmak açık oluyor, baş parmak ise sanki doğum sancısının acılarını ifade etmek istercesine kalbi gösteriyordu. Ve bu karınlar normal ceninden daha yüklü bir şeyler mi taşımaktaydılar? Kadınların vücudu fetüsün anormal ağırlığı yüzünden mi öne doğru eğilmişti? Kalça ve dizlere etkide bulunan dokusal değişiklik ve cenini çevreleyen özel bir sıvı mıydı? Bu zavallı yaratıklar doğuma yakın büyük bir zorlukla pati pati yürüyen ördeklere mi dönüyorlardı? Bu görüş açısından değerlendirme yapılacak olursa, ana tanrıça da geçmişte devlerin mevcut bulunduğuna ilişkin önemli kanıtlardan bir tanesidir. Kebranagas'tan, fetüsler aşırı büyüyünce kendi kendine yarılan karınları öğreniyoruz. Nippur kökenli Sümer çivi yazılarından bir tanesinde hava tanrısı Enlil'in dünya çocuğu Ninlil'e tecavüz ettiği anlatılır. Ninlil bu günahkar tanrıya şöyle yalvarır. Vajinam öylesine küçük ki cinsel ilişkiden anlamıyor. Dudaklarım öylesine küçük ki öpmekten anlamıyor. Enlil'in dünya dışı varlıklardan mı yoksa onlardan türeyen ilk nesilden mi olduğunu irdeleyemiyorum. Fakat bu Sümer metninden açıkça görülüyor ki söz konusu erkek gövdesinin uzuvları Ninlil adlı dünya kızınınkine kıyasla aşırı derecede büyüktür. Batı'da yüzlerce yıldır esrarını koruyan bir başka konu daha vardır ki aralarında her şeyleri bilme iddiasında profesörler de bulunan arkeologlar bile bu konuda genellikle sessiz kalmaktadırlar. Malta'dan 2300 kilometre kuş uçuşu mesafesinde Fransa'nın Atlantik kıyılarındaki Bretanya'sından söz ediyorum. Buraya uğrayanlar yalnızca bal ve sebze çeşitlerinden yararlanmak isteyen ağzının tadını bilenler değildir. Bretanya yüzlerce yıl gezginci ressamların bugün onlara turist diyoruz. Uğrak yeri olmuş ve bu cazibesi de binlerce menhir, taş dikitlerden kaynaklanmıştır. Geçen sonbaharda Bretanya'da birkaç gün geçirdiğim sıralarda bir gece yarısı dolunay altında menhirlerin arasında dolaşmaya çıktım. Bir başka yıldızda ya da dünyanın en ilkel arazisinde sandım kendimi. Menhirler veya keltçeden çevirisi ile uzun taşlar upuzun hayaletlere benzer gölgelerini düşürüyorlardı üzerime. Şekiller yığını bir dizi ışık oyunu gibi yansıyorlardı. Gölgelerin arasından olmayan tablolar görüyordum. Bazen insan suratları, bazen kollarında çocuğuyla bir anne. Derken arslanlar, kaplanlar, büyük sürüngenler ve örümcekler. Ay ışığının bunaltıcı sessizliğinde çevremde dört dönüyorlardı. Tarih öncesinin canavarları, efsanevi yaratıklar her an saldırıya geçebilecek bir uzaklıkta tetikte bekliyor. Ben onlara yanaşacak olursam anında yine tarih öncesinin taş yığınlarına dönüşü veriyorlardı. Geçmişe uzanan bir zaman yolculuğu yapıyordum. Uzun taşlar hala açıklanamamış bir düzen içerisinde dururlar. Bunlar buraya sürüklenmiş ya da buz devrinden arta kalmış değillerdir. Üçlü on ikili sıraları ile bir anda taş kesilivermiş bir orduyu andırırlar. Bu taş askerlerden en küçüğü yaklaşık bir metre boyundadır. Aralarında en büyük olan Ploarzel yakınlarındaki Kerloas menhirinin boyu 12 metre olup ağırlığı 150 tondur. Kesin kes en irileri ise Locmariaquer menhiri olup bazı bölümleri parçalanmış ve toprağa yatık haldedir. Tamamı sağlam ve dikik olarak düşünülecek olursa boyu 20 metreyi bulur, ağırlığı ise 350 tonu aşar. Kermario yakınlarında 100 metre genişliğinde ve 1.2 kilometre uzunluğundaki bir platform üzerinde 10 sıra halinde tam 1029 adet menhir bulunmaktadır. Menek'te 11 sıralı 1169 uzun taş mevcut olup bunlardan 70 tanesi bir yarım daire şeklinde ayrılmaktadır ki Bu şeklin biraz daha değişiğine Kerlaskan'da da rastlanmaktadır. 594 menhirden 555 tanesi 13'lü ve 39'lu sıralar halinde daireler oluşturmaktadır. Kerzehro'da 10'luk sıralarla 1129 taş, Lagatjat'ta ise 3'lü sıralar halinde 140 taş vardır. Bu çizelge henüz tamamlanmamıştır fakat bilinmeyen bir geçmişe dayanan bu muazzam çalışma hakkında yine de yeterli bir fikir vermektedir. Britanya'daki menhirlerle Malta'daki megalitik yapıların bir ortak özelliği vardır ki her ikisi de son buzul devrinden önce yapılmıştır. Çünkü Malta'daki oluklar Akdeniz'e doğru yayılırken Britanya'nın sütunları da Atlantik Okyanusu'nun maviliklerine uzanmaktadır. Genellikle bir bölgenin yerleri arasında o bölgenin olguları ile ilgili bir takım açıklamalara rastlanmaktadır. Bu taşlarla ilgili sorular yönelttiğim Britanyalı çiftçiler omuzlarını silkip yalnızca şu sözlerle yetindiler. Persona nesa, kim bilir? Cehaletin kabulü, diğer bazı çevrelerin ileri sürdükleri Hristiyan efsanesinden daha rasyonel bir çağrışım yapıyor. Bu efsaneye göre, milattan sonra 3. yüzyılda bu civarlarda yaşayan Saint Cornelius, Roma lejyonerleri tarafından izlenir. Hazreti İsa'nın yardımını ister ve bu yardım sayesinde büyükleri subaylar olmak kaydıyla bütün Romalı askerleri taşa çevirir. Böylece askeri rütbeler menhirlerde bile muhafaza edilmiştir. Doğrusu inanılmaz şey. İnanılması oldukça güç bir diğer yorumda, bugünkü Britanya'nın bir zamanlar Druidlerin kutsal toprakları olmasından kaynaklanır. Buraya kadar doğrudur ama Kelt halkının rahipleri olan Druidlerin en etkin dönemi Sezar zamanına, İsa'dan önceki son yüzyıla rastlar. Demek ki Druidler tapınaklarını burada kurmuş olsalar bile, yalnızca zaten kurulu bir kompleksi devralmaktan başkaca bir marifetleri yoktur. Oldukça zeki ve tutumlu bir davranış. Tarih öncesinin pinekleyen Avrupa'sındaki ilkel kabilelerin tanrılarına anıtlar diken Mısır ve Babilli benzerleri gibi tanrıları için bu taşları taşıyarak kondurdukları iddiası geçersizdir. Bu iddianın sahipleri anlamalı ve bilmelidirler ki megalitik taş devri Mısır ve Babil anıtlarının yükselmeye başladığı dönemlerden çok ama çok gerilerde kalır. Son buzul devrine tanrıların ve tanrı oğullarının zamanına kadar uzanır. Britanya'da karşımıza çıkıp bizi şaşırtan nesneler 10 bin yıl ve daha gerilerde buralarda olup bitenler hakkında ancak müphem bir fikir vermektedir. İki büyük tahrip edici, doğa ve insan, çok iş görmüşlerdir bu bölgede. Geçen yüzyılın ortalarında Fransa'da bu menhirlerin içinde altın saklı olduğuna ilişkin bir söylenti yayıldı. Altın hırsının anlayışı yoktur. Kazma ve balyozlarıyla birlikte bir sürü altın arayıcı akın etti. Uzun taşlar ağır bir saldırıya uğradı. Bu altına hücumun kalıntıları hala sağa sola serpik halde hüzünlü bir manzara oluşturmaktadır. Birçok yekpare menhir ikiye bölündü, bir kısmı daha küçük parçalara ayrıldı. Bugün yönetim menhirleri daha da öte bir barbarlıktan koruyabilmek için elinden geleni yapmaktadır. Taşların tepelerine tırmanarak yeni yeni zararlara yol açan yetişkinler ve çocuklar ise bu yasaklamalara pek aldırmamaktadırlar. Bir sürü geri zekalının taşların tepelerine anılarını kazarak ebedileştirme çalışmalarıyla burun buruna geldim. O tatlı sonbahar günlerinde taş kesilmiş lejyoner sıraları arasında dolaşırken, kızım Cornelia kendi kendime sorup durduğum soruyu yüksek sesle tekrarladı. Bütün bunların amacı neydi? Üçlü, dokuzlu, on birli sıralar halinde uzanan binlerce taş ne ifade ediyordu? Mezar taşları mıydı bunlar? Hayır, çalışkan bir kısım bilim adamı bu konunun üzerine gitmiş, fakat menhirlerin ne içinde ne de altlarında mezara rastlamışlardı. Oysa yine Fransa'da sayılan 3500'ü aşkın dolmenlerde mezarlar bulunmuştu. Menhirlerin bir zamanlar damları var mıydı? Britanya devasa salonlarla mı kaplıydı? Fakat taşların depdeğişik uzunluklarıyla üst kısımlarında geçke ve delik bölümlerinin olmayışı bu teoriyi çürütmektedir. Ayrıca menhirler birbirlerine ya çok yakın ya da gereğinden de uzak durmaktadırlar. Ayrıca aralarında gerekli bağlantıyı kurabilecek taş ya da ahşap malzeme de mevcut değildir. Ve son olarak denilebilir ki, menhirler her ne kadar zarar görseler de binlerce yılı atlatabildiklerine göre, tavan kalıntılarının da hiç değilse bir bölümünün günümüze kadar kalmış olmaklığı gerekmektedir ki, şimdilere kadar böyle bir ize tesadüf edilebilmiş değildir. Uzun zaman önce bir dostum vardı. Fıkra anlatmaya bayılırdı fakat dönüp dolaştığı repertuarı son derecede dardı. Normal selam sabahtan sonra klasik girizgahla başlardı. Bunu duymuş muydun? Daha önce en az 20 kez dinlemiş olduğum için hemen atılırdım. Evet. Bretanya menhirleriyle ilgili yazıları da okurken yine o takvim teorisiyle karşılaşınca aynı duyguya kapılıyorum. Dostumun fıkralarını olduğu gibi bu teoriye de gülüyorum artık. Ve her ikisi de aklımda kalmıyor. Bu teori, Kelt rahipleriyle meslektaşlarının taş devirlerinin koyun gibi uysal cemaatlerini işe salarak binlerce kayayı toplayıp belirli bir geometrik düzen içerisinde gölgeleriyle mevsimleri tayin ettikleri tezine bağlanıyor. Britanyalı astronom Fred Hoyle, rahiplerin bu taş kompleksler vasıtasıyla halkı korkutmak ve baskı altında tutmak istediklerini düşünüyor. Peki ya bunca taşın buraya kadar sürüklenmesi? Rahipler söz gelimi bir ay ya da güneş tutulmasını haber vererek kitleleri etkilemiş olabilirler. Taşlar ilkel bir gözlem merkezi izlenimini hiç mi hiç vermiyor. Bu takvim teorisine şu nedenle karşı çıkıyorum. Basit kehanetler bunca sıkıntıya katlanılmadan da elde edilebilir. Bunca emeğin yalnızca bir ilkbahar anonsu için göze alındığını öne sürmek gülünçtür. İlkbaharın gelgitleri aynı durumuna göre ayda iki kez gerçekleşir. Mevsim değişiklikleri hep belirli bir ritim izler. Eğer atalarım bunca yüke böylesine adi duyurular için katlandılarsa onlara budala deme cüretini göstereceğim. Bilimde aksiyom kendiliğinden kanıtlanmış bir gerçek ya da evrensel bir prensiptir. Kuramsal tahminler aksiyomlardan üretilebilirler. Bu yöntem ile kendi içerisinde tutarlı sistemler oluşturulabilir. Ben de kendi kendime aksiyomlardan oluşan bir kuram geliştirme izni veriyorum. Birinci kuram. Britanya'daki menhirler bugünkü ölçülere sahip insanlar tarafından bir araya getirilmemişlerdir. Kanıt, taşların niceliği ve ağırlığı. İkinci kuram. Menhirler son buzul devrinden önce toplanmıştır. Kanıt, taş sütunlar Morbihan körfezinin derinliklerine uzanmaktadır. Üçüncü kuram, kompleksler zekice planlanmış ve inşa edilmiştir. Kanıt, düzenlenmeleri rastgele değildir. Bu üç aksiyom sayesinde yeni sorular yöneltilebilir ve bir takım hükümlere ulaşabiliriz. Buzul devrinin sonlarında binlerce menhirden oluşan devasa kompleksleri taşıyacak gücü ve kuş bakışına kimler sahipti? Devler. Devler tarih öncesinin zamanlarını anlatan geleneklerde belgelenmiştir. Tarihlemeler onları son buzul devrinin sonlarına yerleştiriyorsa, tesis edilmeleri için gerekli olan zihinsel yetenekle gücü de açıklanabilmelidir. Bu devler hangi ırktan ve hangi köktendiler? Mitolojik ve dinsel gelenekler bunların tanrıların soyu olduklarını iddia etmektedir. Ve bir başka soru. Bu devler zeki mi, aptal mıydı? Geride bıraktıkları eserler bir zeka ürünüdür. Tabiatıyla Britanya'daki türden taş komplekslerin zeki amaçlara mı hizmet ettiği yoksa bir çeşit meşguliyetle tedavi mi oldukları konusunda bir hükme varmak gerekmektedir. Komplekslerin düzenli yerleştirilmesi belirli bir plan dahilinde hareket edildiğinin kanıtı olmaktadır. Ve plan kuran her varlık zeka sahibidir. Aksiyomatik hükümler, zeki devler binlerce menhiri kayalardan sökmüş, bir takım belirlenmiş mekanlara taşımış ve düzenli sıralar halinde dikmişlerdir. Nasıl bir hedefe ulaşmaya çalışıyoruz? Kulmbachlı Alman mühendis Rudolf Kutzer, gözü pek bir spekülasyonda bulunmuştur. Kutzer'e göre menhirler kozmik enerji için amplifikatör oluşturacak dev bir sinyal anteni olarak düzenlenmiştir. Bu cüretli tezi doğrulayabilecek bir takım belirtiler mevcut mudur? Menhirler yapı olarak genellikle kuvars, bazen de demir izleri ihtiva eden bir taştan yapılmışlardır. Kuvars, içinde kimyasal silis barındıran dünyanın en sert maddelerinden biridir. Kuvars konusunda cahil olan bir kişi, bu madenin niteliğiyle ilgili olarak yeni model saatlerden referans alabilir. Kristallerin elektrik reaksiyonları ile ilgili olarak 1880'lerde çeşitli araştırmalar yürüten Jacques ve Pierre Curie, belirli bir yöne itilen veya döndürülen kuvars kristallerinin üzerinde oluşan baskıyla meydana gelen piezo elektriğini bulmuşlardır. Yalnızca bu minimum enerjinin kullanımıyla saatler bir yıl hatta daha fazla işleyebilmektedir. Kuvars kristaller eski kutulardan radyo alıcıları türettiğimiz çocukluk günlerimizden yabancımız değildir. Kuvarsın üzerine son derece ince bir iğne getirdiğimiz zaman belirli bir noktada kulaklıklardan çok çok uzak bir mesafeden gelirmişçesine bir takım sesler duyulur. Kendi radyomuzu kendimiz yapmaya çalışan biz küçük çocuklara ne oldu? Kuvars titreşimleri aynen bir telsiz anteni gibi yakalar ve spesifik bir noktada konsantre ederek tekrarlar. Sıkı bir araştırmadan sonra yardımcı bir elektrik amplifikatör olmaksızın yayın yapan istasyonun frekansını belirlemiş oluruz. Kuvars'ın özel niteliği Kutzer'e şu soruyu sorduruyor. Menhirler belli bir yöntem ile şarj mı ediliyordu? Bizce malum olmayan bir enerji ile harekete mi geçiyorlardı? Diğer bir nesneyle birleşince titreşimler mi yaymaktaydılar? Ya da bir başka evrenden titreşimler mi alıyorlardı? Cevapsız kalmaya mahkum sorular. Fakat hiç değilse bizim için gelecekte söz konusu olabilecek bir teknolojiye dünya dışı varlıkların geçmişte sahip olabileceklerini bilmiyor muyuz? Bilim, geçmişi bugünün mantığıyla kavramaya çalıştığı içindir ki kimi zaman gülünç ve son derece uyumsuz tablolar çıkmaktadır ortaya. Ne gariptir ki telefon kabloları birçok ülkede hala odundan direkler aracılığıyla çekilir ve odunun da dayanıksız bir malzeme olduğunu herkes bilmektedir. Çürür, hasar görür ve yüksek derecede yanıcıdır. Yine de bu tür telefon direkleri nice ülkede yığınlıdır. Arkeologlar bundan 5000 yıl sonrasında faaliyette, tepelerde ve ovalarda yerden çıkıntılar yapmış ortaları delik betonlar bulunuyor. Ve milattan sonra 2000'in sonlarına doğru yaşamış olan atalarının beton blok sıralarının önemli bir rol oynadığı bir çeşit dine mensup bulundukları kanısı ediniyorlar. Yoksa ülkeden ülkeye kıtadan kıtaya bu blokları niye taşımış olsunlar ki? Bir başka kuram ise bu açıklamaya karşı çıkarak büyük çaplı göçler için bir çeşit kılavuz kerterizi görevi gördüklerini ileri sürüyor. Ölümsüz takvim yaklaşımının da yeniden hortladığını söylemeye bilmem gerek var mı? Karşılarına çıkan tek engel, hiçbir kuramın açıklayamadığı tek sorun, hala ortadan kalkmamış odun parçalarının kalıntıları. Bazı bilim adamları betonlara meşaleler takıldığı konusunda ısrar ediyorlar. Odun parçaları ateş almayan cinsten bir çeşit sıvıya bulanmış. Bu kuram henüz bilimsel literatüre geçmeye fırsat bulamadan eleştirmenler devreye giriyor ve ateşle haberleşmek için kullanılma kuramının saçmalığından söz ediyorlar. Genç bir arkeolog telefon direklerinin söz konusu olabileceğini fısıldayınca bir protesto gürültüsüdür kopuyor. 2000'li yılların sonunda insanlar oldukça zekiydiler ve şaşırtıcı bir teknolojiye sahiptiler. Birincisi radyo kullanılıyordu. İkincisi ise diğer buluşların aksini kanıtladığı için asla odundan telefon direkleri söz konusu olamazdı. Birçok maden bu işi görmekteydi. İşte milattan sonra 7000'lerde yeryüzündeki beton temellerin 2000 yılında telefon direklerine yuva vazifesi görmediğini kesin olarak böyle kanıtlayacaktır. Bizim mantığımız daha mı sağlamdır? Bu satırları yazarken bile eleştirmenlerin öfkeyle fısıldadıklarını duyar gibiyim. Taş devri devlerinin dev bir anten oluşturmak için taşlar topladığını mı söylüyorsun? Senin devlerin antenin çalışması hakkında en ufak bir fikri varsa uzun taşlar yerine bir başka maden kullanırlar. Bu satırları yazarken bile eleştirmenlerimi öfkeyle kulağıma fısıldarlarken duyar gibi oluyorum. Taş devrinin devlerinin dev bir anten oluşturmak için taşlar topladığını mı söylüyorsun? Devler senin devlerin. Eğer bir antenin nasıl çalıştığı konusunda en küçük bir fikirleri varsa herhalde uzun taşlar yerine bir başka maden kullanırlar. Bu mantıktaki mantığa ne dersiniz? Kikloplar projesinde olduğu gibi bir antenler ormanı kuracak olsak tabii ki maden kullanırdık. NASA araştırma merkezinin programları arasında her biri yüzer metreden oluşan ve 1500 yönlendirebilen antenden meydana gelen bir sahanın teşkil edilmesi de vardır. Ve bu dev antenler binlerce beton yuvaya oturtulacaktır. Ne var ki binlerce yıllık bir zaman aşımı karşısında kiklopların antenleri de paslanır, atomlarına ayrılır, yağmurla yıkanır, rüzgarla savrulur. Geriye ne kalır? Geometrik bir biçimde sıralanmış binlerce beton yuva. Kendisi de sağlam yapılı olan toprak onları korozyondan koruyacaktır. Belki de gelecek nesillerin teknologları buradan yayın yapan ve uzaydan alınan ve de metal anten kullanmayan özel bir sistem geliştirecekler. Belki de titreşimler yayan kuvarstan bir dağ dikecek ve onu anten yerine kullanacaklar. Kim bilebilir ki? Bu menhir komplekslerini diken tanrıların oğullarından meydana gelen nesil böyle bir süreçten haberdar mıydı? Kuvars yardımı ile piezo elektrik kullanımında böylesine ileri miydiler? Kim bilir? Spekülasyonlarım gözü pek, aksiyomlarım arasındaki ilinti ise henüz tam oturmuş değildir. Herkes bu entelektüel ılımlılığa sahip olsaydı da Bilge Sokrat'ın bildiğim tek bir şey var ki o da hiçbir şey bilmediğim sözlerine övgüyle katılsaydı şüphesiz en ideali olurdu. Menhirlerin anlamı ve amacına ilişkin bütün varsayımlar modası geçmiş ve mantıksızken ortaya hem geçmişi hem de geleceği kapsayan yeni yeni yönlendirici fikirler atmanın hiç kimseye bir zararı dokunmaz. Bazen en küçük ayrıntılar bile önemli çağrışımların kapısını aralar. Hemen bütün menhirler tepeden aşağı doğru incelmektedir. Yapıcıların toprağa gömmeden önce uzun taşları tek tek yonttuklarını düşünebiliriz. İki noktada tutarsızlık görüyorum. Bu ağır taşlar tersine aşağıdan yukarıya doğru inceltilmiş olsalar çok daha dengeli bir biçimde toprağa oturmuş olurlardı. Her inşaat uzmanı bu görüşü doğrulayacaktır. Taban düzlemi artı temel taban taşı artı ölü bir ağırlık stabilizasyonu sağlar. Bu nedenledir ki bugün beton temel ve destekli yüksek binalar yapabilmekteyiz. Piramitler yukarı doğru daralmakta ve en geniş bölümleri toprakla temas eden alanda olmaktadır. Başka türlü olsaydı mutlaka bir yana eğim verirlerdi. Normal menhir de piramit gibidir. Oysa yukarıdan itibaren aşağıya doğru incelirse zemine temas ettiği alan azalır ve stabilizasyonu düşer. Britanya menhirlerinin bir diğer esprisi de yüzeyin altında kalan bölümlerinin oyuk oyuk oluşudur. Bu oyuk ve çizikler bir çeşit süsleme sanatı olarak kabul edilmektedir. Toprağın altında hiç kimsenin göremeyeceği yerde bir süsleme sanatı. Acaba toprağın altında kalan bu oyuklarda menhirlerin birbirlerine bağlandıkları metal parçalar mı yer alıyordu? Mühendis Kutzer'in kuramına göre böyle bir antenler ormanının çalışabilmesi için bu tür bağlantılara ihtiyaç vardır. Kuvars yüklü menhirlerdeki elektriğin etkisi olabilmesi için yoğunlaşması gerekir. Bu biçim bir dekorasyonun yalnızca toprağın altında kalan bölümlerde ortaya çıkışı, menhirlerin üst taraftan bağlantı halinde olmadıklarını da göstermektedir. Bugün geriye yalnızca oyuklar kalmıştır. Bakır ya da bir başka madenden iz yoktur. Yok diye antenler kuramını çöp sepetine mi atmalıyız?